Ayrım 10. Mailin Kara Ağaçları, Anatole France. Sayfa 108. Bundan sonra yardımcısı Leon'dan yakınmaya başladı. Durmadan derslere gidiyor, bir daha dükkana dönmüyormuş. Kendisinin de can sıkıcı kişilerce rahatsız edildiğini söyledi. Ondan bir kuruşa mektup kağıdı istiyorlardı. Doktor Fornerol, bir gün şehirde pazar kurulmuştu, onu anımsıyorum dedi. Köyden gelen saf bir kadın sizden yarası için sargı bezi istemişti. Eteğini kaldırıp acıyan yerini göstermeye kalktı. Orasına bez koymalıymış. Kendisini güç bela caydırmıştınız. Kitapçı Palio, fıkra gibi aktarılan bu olayı suskunlukla karşıladı. Suskunluğu öz saygısına saldırıyı ifade ediyordu. Mede Terramondur, şu hale bak diye bağırdı. Kitap dostu bizim Forbian'ımızın bilgin mağazası, Elzevir'imiz, Deburumuz, Thomas Diafurus'un eczanesiyle karıştırılıyor. Büyük hakaret. Doktor Fornerol, kuşkusuz öyle dedi. Saf kadın acıyan yerini Palio'ya gösterirken kötülük düşünmüyordu. Ancak köylü kadınları haksız yere yargılamamak lazım. Genellikle doktora görünmekten tiksinirler. Kırsal alandaki meslektaşlarım bu konuda çoğu kez dikkatimi çekmişlerdir. Ciddi hastalıklara yakalanan köylü kadınlar doktora muayene olmayı ısrarla reddederler. Oysa şehirde yaşayan kadınların hiçbiri bu inatçılığı göstermez. Lusigny'de karnındaki tümörden dolayı ölmek üzere olan bir çiftçi kadın görmüştüm. Muayene olmaya asla razı olmamıştı. Birçok yerel akademinin başkanı olan Mede Terramondur'un akademik önyargıları vardı. Bu gözlemleri bahane ederek Zola'ya saldırdı. La Terre, Toprak adlı romanında köylüleri utanç verici biçimde aşağıladığını söyledi. Bu suçlama karşısında Meyberger'e düşünceli hüznünden sıyrılarak şöyle dedi. Zola'nın değindiği gibi köylülerin zina yaptıklarını, içkiye düşkün olduklarından, sarhoşluktan kurtulamadıklarını, ana baba katili olduklarını söylerken dikkat edin. Klinik gözlemlere karşı duydukları tiksinti onların iffetli olduğunu kanıtlamıyor. Yalnızca dar kafalıların klinik gözlemlere karşı nedenli ön yargılı olduklarını gösteriyor. Ön yargılar ne kadar basit olurlarsa o kadar güçlüdürler. Kolayca açıklığa kavuşmayan bir ön yargı o insanları derinden etkiler. Ancak aynı ön yargı banyolar, duşlar ve masajlar sonucu zeki ve sanata düşkün insanlardan daha etkisizdir. Yine estetik duygusu ve tadına doyulmaz duyumlardan alınan zevk sonucunda hijyen ve sağlık kaygıları kolayca o önyargının yerini alır. Doktorun gözlemlerinden çıkan sonuçlar böyle. Mede Terramondur, şuna dikkat ettim dedi. Sağlıklı kadınların, doktor, o kadınlar hiç yok diye cevap verdi. Mede Terramondur, doktor dedi. Bana pedikürcümü hatırlattınız. Bir gün şöyle demişti. Monsieur, pedikürcü olsaydınız kadınlara içerlemezdiniz. Bu sırada kitapçı Palio duvara yaslanmış kulakları kirişteydi. Kraliçe Margaret'in evinde bir şeyler oluyor dedi. Feryatlar işitiyorum, eşyalar devriliyor. Her zamanki endişesine kapılarak devam etti. Şu ihtiyar kadın yangın çıkaracak, bütün eşyalar tutuşacak, hepsi ahşap. Kimse bu sözlere aldırış etmedi, kimse bu aşağılayıcı şikayetleri sakinleştirmeyi denemedi. Doktor Fornerol zahmetle ayağa kalktı, yorgun kollarını uzatarak gerindi ve şehirde viziteye çıktı. Mede Terramondur eldivenlerini taktı, kapıya doğru bir adım attı, sonra meydanda donuk bir sima fark etti. Adam sert ve hızlı adımlarla ilerliyordu. İşte General Cartier de Chalmont dedi. Dilerim valiyle karşı karşıya gelmezler. Meyberger'e neden diye sordu. Çünkü bu karşılaşmalar Monsieur Worm Clavel'in için pek hayırlı sayılmaz. Geçen pazar günü bizim vali faytonla dolaşırken General Cartier de Chalmont'u görmüş. General karısı ve kızlarıyla birlikte yürüyormuş. Arabasında arkasına yaslanıp şapkasını çıkarmadan ihtiyar askere eliyle ufak bir selam göndermiş. Günaydın, günaydın general. General öfkesinden kızarmış, çekingen insanların öfkesi şiddetlidir. General Chalmont kendini tutamamış, korkunçmuş. Gezintiye çıkan bütün kentin önünde Worm Clavel'ine aynı şekilde selam vermiş ve gök gürültüsü gibi bir sesle ona bağırarak ''Günaydın, günaydın vali'' demiş. Meypalyo, Kraliçe Margaret'in evinden artık hiç ses gelmiyor, dedi. 13. Öğle güneşi keskin, beyaz ışınlarını yayıyordu. Havada tek bulut yoktu, yaprak kımıldamıyordu. Her şey böyle dinlenirken sadece gökyüzünde kızışan yuvarlağın ışığı yükseliyordu. Mail ıssızdı. Yere kara ağaçların ağır ve kımıltısız gölgesi inmişti. Duvarların kenarında bulunan çukurun dibinde yol bekçisi uyukluyordu. Kuşlar susmuştu. 2/4 güneş alan bir bankın gölgesine oturmuş olan Mayberger'e, yaşlı ağaçların altında sevimli tenhalığın içinde karısını, iki kızını ve daracık konutundaki daracık yaşamını unutmaya çalışıyordu. Ezop gibi özgürlüğüne kavuşmanın tadını çıkarıyor, eleştirel hayal gücünü ölüler ve canlılar arasında rastgele gezdiriyordu. O sırada Büyük Papaz Okulu Müdürü Rahip Lantein elinde dua kitabı Mail'in geniş ağaçlıklı yolundan geçiyordu. Bankın gölgeli yerinde papaza yer açmak için Mayberger'e ayağa kalktı. Mail Lantein bankın kenarına sakin sakin kuruldu. Bu telaşsız hali papazlığın kendisine verdiği ve hiç elden bırakmadığı ağır başlılığından ileri gelirdi. Dolayısıyla telaşsızlık onun sadeliğinin bir göstergesiydi. Mayberger'e onun yanına oturdu. Oturduğu yer gölgeliydi ama dalların arasından güneş ışınları sızıyordu. Öyle ki siyah giysilerinin üzerinde altın renkli yuvarlaklar oluşuyor, gözleri kamaştığından göz kapakları açılıp kapanıyordu. Rahip Lantein'e şu sözlerle iltifat etti. Sayın Rahip, her yerde sizin Turkuan biskoposluğuna atanmanız konuşuluyor. Bu seçim çok iyi, buna kuşku yok. Sizi monarşist sanıyorlar, bu da sizin canınızı sıkıyor. Papa gibi siz de cumhuriyetçi değil misiniz? Mayor Lantein, Papa gibi ben de cumhuriyetçiyim. Yani cumhuriyet hükümetiyle barış içindeyim, onunla savaşmıyorum. Ancak barış sevmek anlamına gelmez. Cumhuriyeti sevmiyorum. Mayberger'e, nedenlerinizi anlıyorum. Ruhban sınıfına düşman, din konusunda özgür düşünceli değil. Bu yüzden ona sitem ediyorsunuz. Mayor Lantein, kesinlikle öyle. Papazların düşmanı, dine aykırı davranıyor. Bunu kabul edemiyorum. Ancak dine aykırılık ve bu türden düşmanlıklar rejimin özünden ileri gelmiyor. Cumhuriyetin değil, cumhuriyetçilerin kabahati bu. Bu düşmanlıklar kişilere göre ya azalıyor ya da büyüyor. Eskiden oldukları gibi bugün de vardırlar. Belki yarın daha da artacaklar. Bir gün gelecek artık yok olacaklar. Mareşal de MacMahon'un prensliği zamanında da yok olmuşlardı. Ya da en azından bu prensliğin başlangıcında ve 16 Mayıs hükümetinin aldatıcı uygulamalarında durum böyleydi. Bu düşmanlık insanlardan kaynaklanıyor, nesnelerden değil. Ancak dine karşı isterse saygılı olsun, ben onun bakanlarından da cumhuriyetten de nefret ediyorum. Mayberger'e, neden? Melantin, çünkü ayrımcılığı temsil ediyor. Bu bakımdan özünde zararlıdır. Mayberger'e, sizi pek anlamıyorum Sayın Rahip. Melantin, bunun nedeni teolojik zekanızın olmaması. Eskiden laikler bazı şeylere dikkat ederlerdi. Derslerde okul defterlerine felsefe konularını not ederlerdi. Özellikle 17. yüzyıl insanları için bu geçerliydi. Nitekim edebiyatla ilgilenen herkes akıl yürütmesini bilirdi. Şairler bile. Racine'in Phèdre adlı yapıtını destekleyen Port Royal doktrinidir. Gel gelelim, bugün teoloji dersi eğitim programından çıkarılmıştır. Kimse akıl yürütmesini bilmiyor. Herkes şairler ve bilginler kadar alıklaşmıştır. Mede Terramondur bana geçen gün şöyle diyordu ve söylediğine de inanıyordu. Kilise ve devletin karşılıklı olarak taviz vermeleri gerekmez mi? Artık kimse bunu bilmiyor. Kimse bunu düşünmüyor. Havada kalan boş laflar birbirine karışıyor. Sanki Babil Kulesi'ndeyiz. Her kafadan ses çıkıyor. Siz Monsieur Berger'e, Aziz Thomas'dan çok Voltaire'le haşır neşir oldunuz. Mayberger'e, doğru ama Sayın Rahip, Cumhuriyet'in ayrımcılık olduğunu ve özünde kötüyü barındırdığını söyleyen siz değil misiniz? Bunu açıklamanızı rica ediyorum sizden. Belki o zaman sizi daha iyi anlayabilirim. Siz öyle sanmıyorsunuz ama ilahiyatla çok uğraştım. Elimde kalem, altını çize çize Baronius'u okudum. Mayor Lantein, Baronius bir yıllık yazarıdır ama hepsinden daha büyüktür. Şundan eminim ki onun kitabından sadece tarihsel saçmalıkları kaydedebildiniz. Azıcık ilahiyatçı olsaydınız benim söylediklerimden ne hayrete düşer ne de şaşırırdınız. Ayrımcılık nefret edilen bir şeydir. Kötü karakter ayrımcıdır. Bu karakter Cumhuriyet hükümetinde açıkça görülür. Onun kadar birlikten uzaklaşan bir şey olamaz. Bu rejim birlikten, bağımsızlıktan, istikrardan ve güçten yoksundur. Bilgiden yoksundur. Hatta denebilir ki ne yaptığını da bilmemektedir. Bizi cezalandırmaya devam ediyor ama devamlılığı yoktur. Zira istikrar düşüncesi birliği içerir. Oysa cumhuriyetin bir günü önceki gününden farklıdır. Çirkin oluşu, hatta kötülükleri kendine ait değildir. Hiç onursuzluk duymamıştır. En güçlü imparatorluğu bile yıkıma götüren utanç verici rezaletlerden zarar görmemiştir. O yıkılmaz ama yıkım getirir. Dağınıklıktır, istikrarsızlıktır, ayrımcılıktır, kötülüktür. Meybergere, genel olarak cumhuriyetten mi yoksa salt bizimkinden mi söz ediyorsunuz? Melantayn, tabii bizimkinden, Fransız Cumhuriyeti'nden söz ediyorum. Ne Roma Cumhuriyeti'ni, ne İsviçre'yi, ne de Batav Cumhuriyeti'ni göz önüne alıyorum. Çünkü bu hükümetlerin yalnızca adı ortak ve adları böyle diye onları yargıladıklarımı sanmayın. Ne de monarşiye karşı oldukları için onları yargılıyorum. Üstelik monarşiye karşıtlık kendi de kınanamaz. Oysa Fransa'da cumhuriyet toplumun başlıca kişilerinden yoksun kalmasıdır ve bir otorite boşluğudur. Sonra bu halk kolları bacakları kesilirken ölüyorum diye korkmaz. Çok şey görmüştür. Meybergere, üstelik Fransa 27 yıl imparatorluk, 48 yıl burjuva krallığı, 66 yıl meşruti krallık gördü ve ayakta kaldı. Melantayn, bir yüzyıl diyebilirsiniz. Fransa ölümcül yaralar almıştı. Hayatın sefil bir kalıntısı olarak umutsuzluk ve öfke içinde çırpınıyordu. Geçmiş günleri pohpohladığımı sanmayın. Asla var olmamış altın bir çağın yanıltıcı imgelerinden duyduğum pişmanlıkları sergilemek gibi bir niyetim de yok. Halkların yaşam koşulları bana yabancı değildir. Saatleri ölümlerle, günleri yıkımlarla belirlenmiştir. Böyle olması da doğru ve gereklidir. Onların yaşamı insanlar gibi kanıtlardan bağışık olsaydı anlaşılamazdı. Fransa'nın antik tarihi yıkımlar ve ödenen bedellerle doludur. Tanrı bu ulusu yorulmak bilmez bir sevgiyle cezalandırdı. Ondan iyiliğini esirgemedi, krallar zamanında hiç acı çektirmedi. Hristiyan olduğundan kötülükler bu ülkeye yarar sağlıyor, değerini arttırıyordu. Tanrısal cezanın yüce karakterini takdir ediyordu. Ondan dersler, değerler çıkarıyor, kurtuluşu, gücü ve zaferi arıyordu. Ama şimdi acılarının kendi için bir anlamı yok. Ne onları anlıyor ne de onlara boyun eğiyor. Bunların hepsini reddediyor. Duyarsız olan mutlu olmak ister. Tanrı'ya olan inanç yitirilirse onunla birlikte mutlak düşüncesi, göreceli zeka, hatta tarih bilinci de yitirilir. Bir tek Tanrı insani olayların mantıksal dizisini oluşturabilir. O olmazsa olaylar ne algılanabilir ne de kolayca anlaşılabilir. Yüzyıldan beridir Fransa tarihi Fransızlar açısından kapalı bir kutudur. Bununla beraber geçen günlerimizde umutla bekleyişten kaynaklanan görkemli anlar olmuştur. Tanrı'nın gösterdiği saatte bir atlı Fransa'yı yakıp yıkarak üzerinden geçmiştir. Sıraya dizilen bu atlılar Salmanasar, Nabukodonosor, Kiros, Kambises, Memius, Titus, Alarik, Attila, II. Mehmet, Guillaume gibi istilacı hükümdarlardır. Fransa'nın gururu kırılmış, kanlar içinde yıkıma uğramış, gözlerini göğe kaldırmıştır. O an ne acıdır. Gerçeği anlar gibi olmuş, zekasını inançla geliştirmeye çalışmıştır. Tanrı'dan gelen muazzam kötülükleri bedel ödeyerek öğrenmiştir. Bundan dolayı bir hükümdar meclisi oluşturmak için hakiki Hristiyan olan insanları ortaya çıkarmıştır. Bu meclisin görkemli bir yenilik yaratarak İsa'yı Fransa'nın yüreğine adadığı görülmüştür. Aziz Louis zamanında olduğu gibi dağlarda kiliselerin yükseldiği ve onların bakışlarını günah çıkaran kentlere yönelttiği görülmüştür. Monarşiyi yeniden canlandırmaya çalışan mükemmel vatandaşlar görülmüştür. Meyberger'e alçak sesle, birinci Bordo Meclisi, ikinci Montmartre'da Sacré-Cœur ve Lyon'da Porfiyer Kilisesi, 3. Dokuzlar Komisyonu ve Monsieur Cheslong'un misyonu. Melantaine, neler söylüyorsunuz? Meybergere, hiç, dünya tarihi hakkında söylevden notlar alıyorum. Melantaine, hiç alay etmeyin, hiç inkar etmeyin. Kral Henry Diyojen'i getiren beyaz atların nal sesleri işitiliyordu. Kral yeniden otorite prensibini yürürlüğe sokacaktı. Bu prensipten iki sosyal güç doğar, buyruk ve itaat. Kral toplumsal düzeni tanrısal düzenle, siyasal sistemi dinsel bakışla onarmaya geliyordu. Hiyerarşiye, yasalara, kurallara, gerçek özgürlüğe, birliğe, dinsel ruhu sokacaktı. Gelenekleriyle yeniden bütünleşen ulus gücünün gizlerini bulacak ve bir zafer işareti görecekti. Tanrı bunu istemedi. Bu büyük beklentiler bir günde yok oldu. Ülkenin sınırları Henry Diyojen'in suratına kapandı. Halk cumhuriyetin eline düştü. Yani kendi mirasını reddetti. Haklarından ve ödevlerinden vazgeçti. Keyfi bir şekilde yönetilmeye, bu rejimin dilediği biçimde yaşamaya boyun eğdi. Tanrı bu rejimi rahatsız ediyordu. Cismani imajlarını altüst ediyor, düzen ve yasayı bozuyordu. Bundan böyle kral kötülük oldu ve kötülük fermanları yayımladı. Durmaksızın eziyetlere maruz kalan kilise kalleşlikle suçlandı. Suçlu bir asi olarak görüldü. Saltanatından asla vazgeçmediği ileri sürüldü. Meyberger'e, din adamlarının dışlanmasını ezici önlemler arasına mı koyuyorsunuz? Melantaine, din adamlarının dışlanması kötü niyetli bir düşüncenin ürünü. Bu besbelli. Dinsizlik amaçlı bir hesaplaşmanın sonucu. Dışlanan din adamlarının böylesi bir davranışı hiç hak etmedikleri açıktır. Onlara darbe indirirken kiliseye de darbe indirildiği sanıldı. Gel gelelim darbe geri tepti ve zayıf düşürülmek istenen bedeni güçlendirdi. Kiliselerin elinden alınmak istenen ayrıcalıklar ve otorite onlara yeniden sağlandı. Düşmanlarımız kiliseyi tanımıyorlardı. Belli başlı liderleri pek fazla bir şey bilmiyordu. Bizi yıkmaktansa kendi yandaşlarını memnun etmek istiyorlardı. Bize karşı yalandan tantanalı bir savaş açıldı. Din adamlarının dışlanmasına karşı etkin bir saldırıya geçilmesini onaylamıyorum. Tabii bu haksız zulmün kurbanlarını kuşkusuz saygıyla karşılıyorum. İnsanları yönetmek için laik ruhban sınıfının Fransa kilisesine yeterli olacağını düşünüyorum. Papazların katkısı olmadan böyle bir şeyin gerçekleşemeyeceğini de biliyorum. Heyhat, ne var ki Cumhuriyet kilisede derin ve gizli yaralar açtı. Eğitim sorunlarını iyi bilirsiniz Monsieur Berger'e. Çok derin yaralar açıldığı malum. Ama en beteri zekası kıt ya da karaktersiz papazların piskoposluğa alınması. Bunu söylemekten bıktım. Gerçi kilisenin asla yok olmayacağını bilen Hristiyan teselli buluyor ve güven duyuyor. Ancak yurttaş nasıl teselli bulacak? Devletin bütün organlarının kangrenleştiğini ve kokuştuğunu görüyor, 20 yılda kokuşma yolunda öyle ilerleme kaydedildi ki. Biricik erdemi acizlik olan ve düşünerek davrandığı sırada suçlu sayılan bir devlet başkanı. Ahmak bakanlarla dolu bir parlamento, gitgide cahilleşen çıkarcı milletvekilleri, masonların dinsiz örgütlerine katılan üyeler, durmadan sayıları artan açgözlü, zararlı, muazzam bir memur kalabalığı, müşteri çevresini bu memurlarla güvence altına aldığını sanan ve kendi kuyusunu kazan Cumhuriyet. Ne hakkaniyetli davranan, ne kural tanıyan, çoğu kez kuşkulu duruma düşmemek için hükümetçe kışkırtılan yargıçlar ve savcılar kurulu. Daha sonra köylerde ve kentlerde bütün ulusu reddederek eşitlik ve bağımsızlık ruhunu uğursuz sayan, kışla tarafından yozlaştırılan, ne mesleklere ne sanatlara uyumlu olan, her türlü işten tiksinen bir ordu. Misyon olarak Tanrı tanımazlığı ve ahlaksızlığı yayan bir eğitim anlayışı. Zaman kavramından ve otoriteden yoksun, dış politikamızı ve müttefiklerimizle olan ilişkilerimizi içki satıcılarının, mağazalardaki tezgahtar bayanların, gazetecilerin ellerine bırakan bir diplomasi. Yasama, yürütme ve yargıya ilişkin askeri sivil otoritelerin iç içe girerek karmaşıklaşmayla birbirini yıkan iktidarlar, gösterdiği zaaflarla kendini çökerten gülünç bir yönetim. İşte aynı yönetim dinsizliğin en güçlü iki silahını topluma mal etmiştir. boşanma ve doğum kontrolü. Kısaca gözden geçirdiğim bütün bu kötülükler Cumhuriyet'in eseridir ve doğal olarak ondan kaynaklanıyorlar. Cumhuriyet özünde kötüdür. Tanrı'nın istemediği özgürlüğü dilediğinden kötüdür. Oysa Tanrı efendidir. Otoritesinin bir parçasını krallara ve papazlara aktarmıştır. Cumhuriyet kötüdür çünkü Tanrı'nın yok saydığı eşitliği dilemiştir. Ne var ki öte dünyada ve yeryüzünde yüksek makamlar hiyerarşisini kuran Tanrı'dır. Hoşgörüyü, toleransı, öngördüğü için Cumhuriyet kötüdür. Tanrı buna karşıdır. Çünkü kötülük hoş görülemez. Cumhuriyet halkın iradesine başvurduğu için kötüdür. Sanki cahiller çoğunluğu küçük bir azınlığın iradesinden daha değerliymiş gibi. Üstelik o küçük azınlık Tanrı'nın iradesine boyun eğer. İşte bu irade hükümetten de yönetime ilişkin ayrıntılardan da üstündür. Nihayet dinsizliğe kayıtsız kalmasından ötürü kötüdür. Onun dinsizliği, inançsızlığı, dine karşı sövmeleri ölümcül yaralardır. Bu ayrımcılık onu kötülüğe sürükler, ölümüne neden olacaktır. 10. ayrımın sonu, sayfa 119.